Çalışanların Dünyası. Merhaba değerli dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Çalışanların Dünyası başladı. Hoş geldiniz. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Sesimizi sizlere Sefa Aktan ulaştırıyor ve mikrofon başında ben İpek Önder. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Bugün de saatler 14.40'ı gösterene dek birlikteliğimiz devam edecek. Değerli dinleyicilerimiz, sorularınız için telefon numaralarımız +90 312 463 34 19 ve 463 34 21. Değerli konuklarımızla birlikteyiz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Nergis Dama, hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk, merhaba.
Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin, hoş geldiniz Sayın Zengin.
Hoş bulduk, iyi yayınlar.
Efendim, içerisinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayında paylaşmanın, yardımlaşmanın en fazla hissedildiği bir zaman dilimini paylaşıyoruz. Türkiye'de sosyal yardım uygulamasının kapsamı, amacı ve uygulama alanlarından söz edeceğiz. Genel bir çerçeve çizelim Tarkan Bey sizinle birlikte. Buyurunuz efendim.
Şimdi İpek Hanım, Türkiye'de bu sosyal politikanın temel enstrümanlarından biri olan sosyal yardım meselesi Türkiye'de çok önemli bir değişim ve dönüşüm yaşadı. Ya sosyal yardım dendiğinde bizde genelde aklımıza işte gıda kolileri gelir. İşte az önce sizin bahsettiğiniz gibi yardımlaşmanın en üst noktaya çıktığı Ramazan gibi dönemlerde insanların birbirine yaptığı yardımlar akla gelir ama modern sosyal politika ya da siyaset kavramı açısından bakıldığında ise bunun daha nitelikli bir halde ihtiyaç sahipleri insanlara sürdürülebilir bir biçimde ödenen yardımlar akla gelir. Türkiye bu anlamda biraz önce Nergis Hoca ile biraz sonra inşallah konuşacağız. Çok farklı isimlerle, çok farklı yöntemlerle gerçekten de muhtaç diyebileceğimiz insanlara bir transfer gerçekleşiyor. Bunun sosyal devlet olmanın aslında bir gereği bunu yapmanın. Ama biz Türkiye Anayasası'nda uzun yıllardır sosyal bir devlet olmasına rağmen bunun gereğinin bugün yapılanlara baktığımızda uzun yıllar yerine yeterince getirilmediğini de görmüş oluyoruz. Türkiye bu anlamda hem mutlak yoksullukla mücadelede hem yoksullukla mücadelede hem de bu sosyal yardımların kitlelere ulaşmasında gerçekten müthiş bir değişim dönüşüm yaşadı. İsterseniz bunların hani bu sosyal yardım dediğimizde bunun kapsamı ne, amacı ne, uygulama alanları neler? Bunlarla başlayalım hocam.
Teşekkür ederim. Söylediklerinize önce katılarak başlayayım. Çünkü dediğiniz gibi gerçekten sosyal yardım dediğimizde çok uzun yıllar aslında Türkiye'de de, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin öncesinde de Türkiye toplumunda aslında bir yardım kodu var. Yani yardımlaşma noktasında ciddi bir eğilimimiz var. Bizim hem işte içinde bulunduğumuz kültürel alışkanlıklarımız hem de mensubu olduğumuz din veya diğer dinler de olduğu gibi yardımlaşmanın çok önemsendiği ve bunun aynı zamanda da hem toplumda hem de devlet açısından bir karşılık olduğunu görüyoruz. Evet, toplumdaki ama yüksek karşılığa rağmen bunun daha kurumsallaşma düzeyini 2000'li yıllardan sonra gördük. Bunun şunu ifade edelim ama yani hiçbir kurumsallaşma sürecinin olmadığından bahsetmiyorum. Kurumsallaşma süreci vardı ama o kadar çok Türkiye'de siyasetin, ekonominin, çünkü sosyal devlet olabilmek için güçlü bir ekonominizin olması gerekiyor ki sosyal harcamalarınıza bir aktarım yapabilirsiniz. Ama o kadar gündem, biraz açık söyleyelim, siyasi istikrara ve ekonomik istikrara ihtiyacı vardı ki sosyal devlet uygulamalarını gündemimize alabilelim. 2000'li yıllardan sonra o kurumsallaşma süreci hızlı bir şekilde gerçekleşti. Tabii yine o kurumsallaşma sürecinde baktığımızda aslında hedef kitlesinin belirlenmesi önemliydi. Çünkü en önemli belki de sosyal yardım uygulamalarından bir tanesi Yeşil Kart'tı ama 90'lı yıllarda hatırlayalım, 2000'li yıllara geçiş sürecinde 90'lı yılların sonunda en fazla suistimallerin yaşandığı konuların başında da Yeşil Kart geliyordu. Medyaya, yazılı medyaya çok fazla yansıyan, görsel medyaya çok fazla yansıyan Yeşil Kart sahibi olup maddi durumunun çok iyi olduğu haberleri yansıyordu. Şimdi burada yardım meselesi dediğimizde mutlaka bazı kriterlerin olması gerekiyor ki yardımların ulaştığı kitlenin ihtiyacına göre verilmesi, aynı zamanda o ihtiyacın karşılanması ve hiç kimsenin ihtiyacı olan hiç kimsenin dışarıda kalmaması gerekiyor. İşte burada insanların ya da toplumun vicdanına göre değil de bir kurumsallaşma sürecine ihtiyacımız oldu. 2000'li yıllarda Tarkan hocamızın dediği gibi gıda kolileriyle ya da işte yakacak yardımlarıyla çok ön plana çıktı. Özellikle siyasetle birliktelik kurularak, ama ben bunu hep söylüyorum. 2011 yılında belki de aile o dönemki ismiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kurulmasıyla birlikte aslında bu alan kişilerin, bir partinin veya bir grubun özelinden çıkartılarak bir devlet politikası haline getirildi. Yani sosyal devlet olmanın gerektirdiğiydi sosyal yardım verebilmek. Çünkü şimdi şunu ifade etmek lazım. Sosyal yardım ihtiyacı olan, doğuştan veya sonradan herhangi bir sosyoekonomik kırılganlığa sahip olan kişinin devlet tarafından desteklenmesi anlamına geliyor. Çünkü eğer sizin bu refahı sağlayacak veya destek noktasına size destek sağlayacak bir aktör yoksa, bu aile olabilir, bireysel bir kendinizden gelebilir veya başka bir STK, dernek veya başka bir grup olabilir. Şimdi orada devlet aslında bir müdahale aracıyla ben buradayım dedi ve sosyal devlet olmanın gerekliliğini yerine getirdi. Hedef kitlesine baktığımızda asıl hedef kitlesi, ben hep sosyal politikadan bahsederken hedef kitlesi olarak ve sosyoekonomik kırılganlıktan bahsediyoruz ama sadece yoksul bir kesimden bahsetmiyoruz sosyoekonomik kırılgan olarak. Her geçen gün bizim sosyal politikalarımızda hem anlayış olarak bir değişim yaşanıyor hem de ihtiyaçlarda bir değişim yaşanıyor. İşte geçen yıla kadar internetin temel ihtiyaç olmadığı konuşulurken, temel ihtiyaç değildi ama geçen yıl artık işte Aralık ayındaki Doha forumunda internetin bir ihtiyaç haline geldiği, temel ihtiyaç haline aldığı. Çünkü ekonomi yükseliyor, beklentiler yükseliyor. Aynı şekilde maddi durumu yerinde olup sosyal hayata katılamayan birçok insanımız var. Sadece Türkiye'de değil, birçok ülkede öyle. Diğer ülkeleri incelediğimizde sosyal politikaların hedef kitlesinde de sadece yoksulluktan değil, başka başka ihtiyaçları olan insanların da hedef kitlesine girdiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla o bizim anayasamızdaki devleti niteleyen tanımın, işte sosyal devlet olma özelliği tüm vatandaşları ilgilendiren bir tanım. Yani sadece belirli bir alt orta gelir grubun değil. Evet, tabii ki alt ve orta gelir grubunda olunca veya dezavantajlı dediğimiz sosyoekonomik olarak kırılgan olan gruplara daha fazla destek veya destek çeşitlerinin daha hani kapsamlı olması gerekiyor ama burada sosyal politikaların hedef kitlesi aslında doğrudan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Ne zaman bu desteğe ihtiyaç duyacağımızı bilmiyoruz veya mevcut durumdaki sahip olduklarımız belki de o ihtiyaçlarımızı karşılamıyor. Bizim önümüzde konuşacağımız çok önemli bir dönem gelecek. Bizim yaşlılara yönelik sosyal politikalar, hep yoksullara yönelik sosyal politikaları konuşuyoruz, gelir desteğinden bahsediyoruz ama aynı zamanda maddi durumu yerinde olup işte evde tek başına yaşayan, yemeğini evet dışarıdan söyleyebilen ama konuşmaya, iletişime ihtiyaç duyan veya bilgisini aktarmaya çalışan veya kültürel olarak bir ihtiyacı olan yaşlıların da sosyal politikalara ihtiyacını konuşacağız. Dolayısıyla o hedef kitlesinde ben sadece evet belirli kesimler, işte çocuklar, kadınlar, gençler, yaşlılar, yoksullar diye bir şeyimiz var, sınıflandırmamız var ama ben devletin, yani anayasamızda olan işte sosyal devletin kapsadığı kim? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, hatta bizim sosyal politika anlayışımız artık kendi vatandaşımızdan da aşarak mazlum coğrafyaları, yani ihtiyacı olan, zor durumda olan insanlara da elini uzatıyor. Dolayısıyla burada bir ihtiyacı olan her kişi sosyal politika hedef kitlesinde diyebiliriz. 43 tane sosyal yardım programı şu anda devam ettiriliyor. Bu çok önemli. Çeşitlilik açısından çok önemli. Çünkü insandan bahsediyoruz ve dolayısıyla insandan bahsederken tek tip bir ihtiyaçtan bahsedemeyiz. Temel ihtiyaçlarımız var. İşte yemek yemek, barınmak, kıyafet gibi. Ama aynı zamanda kendi içimizde o yaşamsal evremizi devam ettirirken ve sosyal ve ekonomik hayata katılımında sahip olduğumuz yeteneklerin veya beklentilerimizin karşılanması için de o desteğe ihtiyaç duyuyoruz.
Mesela az önce söylediğiniz yaşlı hizmetleri Türkiye'de önümüzdeki yıllarda belki en fazla üzerinde durmamız gereken temel konulardan biri olacak. Bizim ülkemizde gelenek ve göreneklerimiz nedeniyle yaşlılarımıza saygı hala gösteriliyor. Bu çok önemli bir şey. Ancak başka ülkelerde yaşlıların yalnızlığını gidermek için bazı ülkelerde var. Hı hı. Yani insanlar geliyor belli bir ücret karşılığında sanki onun ailesiymiş gibi. Evet. Onunla vakit geçirip akşam işi bittikten sonra gidiyor. Ya da onun doğum gününü varmış. Onlar da sanki ailesiymiş gibi belli bir ücret karşılığında bu hizmeti veren kuruluşlar var. Bizim ülkemizde çok şükür böyle şeylere inşallah ihtiyaç duymayız.
Gerek kalmaz.
Ama sosyal politikanın belirttiğiniz benim de en fazla önem verdiğim artık sosyal politika vaatleri sadece partilerin seçim beyannamelerinde yer alan vaatler olarak düşünülmüyor, konuşulmuyor. Bu bir devlet politikası olarak herkesin yararlanabileceği ve bunların da bahsettiğiniz gibi bir lütuf değil. Bu ülkeye vatandaşlık bağıyla bağ olan herkesin yararlanması gereken bir şey. Burada mesela bizi hani yurt dışından dinleyen vatandaşlarımız da biliyor ki bu çocuk doğuma birinci çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira verilen doğum yardımı. Olan. Bu ülkeyle vatandaşlık bağı olan yurt dışında yaşayan evet. vatandaşlarımızın da yararlanabileceği bir hak olarak veriliyor. Dolayısıyla bu önemli bir şey. Bir hak bu lütuf değil. İkincisi de bir parti vaadi değil, bir devlet politikası olarak bundan sonra da uygulanabilir. Burada hocam bahsettiğiniz 43 tane sosyal yardım programı var. Biz zaman zaman şunları da tartışıyoruz. Birden fazla kurumun yaptığı yardımlar hı hı. var. Burada acaba bir bu yardımların kime gittiğini gösteren bir hı hı. Dijital ortam var mı? Hı hı. Ya da fazla yardım yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Ya bunları denetleyen, bakan bir sistemimiz var mı? Hı hı. Bu konuda ne dersiniz?
Şöyle, iyi bir yazılımımız var onu söyleyeyim. Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi. Bakanlık bünyesinde. Tabii şimdi Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde. Ve dolayısıyla bir merkezi hükümetten yani merkezi bir yardım uygulamasından bahsediyoruz. Ve dolayısıyla burada yapılacak her yani şimdi 2008 öncesinde gerçekten böyle kağıtlara yazılan işte muhtaçlık durumunu belgelemek için ciddi anlamda çaba gösteren oradan oraya dolaşan kişiler vatandaşlarımız ancak
hatta
bu şekilde
muhtarlardan yani,
fakirlik belgesi almak zorunlulukları vardı. Yani birçok hani artık öyle bir şey ki bir de bu aynı zamanda bir onur kırıcı bir şeydi. Yani gün içerisinde işte birçok kuruma gidip hani
ben fakirim bunu belgeleyin.
Belgeleme ya da engelliyim ya da işte şu ama şimdi mevcut durumda gerçekten bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi çok alt katmanlı ve çok detaylı bir sosyoekonomik veri sistemi oluşturmuşlar ve burada verileriniz sizin doğrudan işte e-devlet üzerinden çekiliyor. TC kimlik numarası üzerinden çekiliyor. SGK ile uyumlu. En önemlisi bence SGK ile uyum. Çünkü baktığınızda sosyal yardımdan faydalanabilmenin temel şartlarından bir tanesi gelir durumu. Yani eğer hane içerisine giren gelirin kişi başına düşen gelir asgari ücretin 1/3 veya 1/3 gibi iki tane kıstas var. O kıstasa göre siz yardımdan faydalanıp faydalanamama hakkına sahipsiniz. Diğer bütün yardımları sayıyorum. Sadece gelir yardımı değil. Yani evde bakım aylığı, işte engelli aylığı, yaşlılık aylığı. Hani hepsinin içerisinde var bu. Tabii sosyal güvenlik kurumuyla doğrudan bu sistemin entegre olması ve birbirini görüyor olması hak mağduriyetini doğrudan ortadan kaldırdığı gibi suistimalleri de ortadan kalkıyor. Bu konuda ben ciddi anlamda bütünleşik sosyal yardım sisteminin hatta şunu ifade edelim. Kanada'dan, Avustralya'dan çıkan yani bu hükümetlerin yani resmi hükümetlerin yayınladığı sosyal yardım ve sosyal politika raporlarında Türkiye kurduğu bütünleşik sosyal yardım bilgi sistemi için övülüyor ve örnek ülke olarak gösteriliyor. Çünkü şöyle, siz o verilerle birlikte hem doğrudan bir yazılım, yani bir puanlama formülü var. O eşiğin altına kaldığınız takdirde sizin kim olduğunuz, ne olduğunuz veya işte az önce söylediğim gibi bir parti aidiyeti veya bir işte herhangi bir ayrıma tabi olmadan, yani ayrımcılığa maruz kalmadan sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı üzerinden hak edip etmemeye göre yardım alma hakkını kazanıyorsunuz. Bu suistimalleri de engelliyor. Dışarıda kalabilecek işte bu haktan mahrum olabilecek kişilerin mevcudiyetini de engelliyor. Aynı zamanda sistemin bir nasıl diyelim disiplinize edilerek sürdürülebilirliğini de sağlıyor. Buradaki sıkıntı şu, belki bundan sonra konuşmamız gereken veya revize edilmesi gereken nokta şu. Şimdi birçok kurum, evet merkezi hükümet asıl yani bakanlıktır asıl aktör sosyal yardımlarda, ama aynı zamanda birçok aktör de var sosyal yardım veren. Çünkü biz yardım etmeyi seviyoruz. Yani şimdi kendi kişisel özel kişisel tecrübelerimizden faydalanalım. Birinin ihtiyacı olduğu takdirde el uzatmayı seviyoruz ve hep de inşallah böyle devam eder. Çünkü bu bizi zaten biz yapan özelliklerden bir tanesi. Ama aynı zamanda bu özelliğin çok kullanılmaya
istismar edilmeye
bir alan. Dolayısıyla yardım yapan diğer kurumların da bu entegre edilme, yani bu bilgi sistemine entegre edilmesi gerekiyor. Bunların başında da belediyeler geliyor, evet, diye
sosyal
düşünüyorum.
Sosyal yardım bilgi sistemini biraz daha kapsamlı, evet, hale getirilmesi gerekiyor. Şimdi bir ara verelim efendim söyleşimize, sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.
TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda dinlediğiniz Çalışanların Dünyası programı devam ediyor.
Birlikteliğimize devam ediyoruz. İki değerli konuğumuzla birlikteyiz. Doktor Nergis Dama ve Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin konuklarımız. Efendim, sosyal yardım ve istihdamla olan ilişkisini konuşalım. Bu başlık altındaki görüşlerinizi almak isteriz. Bu alanla ilgili birçok çalışma yapılmaya başlandı. Sosyal yardım istihdam bağlantısını kurabilmek neden bu kadar önemli? Bu alanda şimdiye kadar neler yapıldı ve neler yapılıyor?
Bu, hani ben de Nergis Hocam'a bir soruyla katkıda bulunmak isterim. Şimdi bu sosyal yardım meselesi bizde tartışıldığında genelde bu tür yardımların insanların çalışma iradesini engellediği yönünde bir endişe hep dile getirilir. Bu sadece bizim ülkemize has bir şey değil. Neredeyse bütün dünyada bu denge nasıl kurulmalı? Yani işsizlik sigortasında da benzer bir endişe var. Evet. Yani evet, çalışanlar çalışmadığı dönemler için gelir mahrumiyetini gidermek için onlara bir destek sağlanmalı. Ama bu kişiyi çalışma hayatından ya da bir iş yerinde çalışmaktan mahrum bırakmayacak bir düzeyde tutulmalı. Sosyal yardımlarda da benzer bu tartışma var. Ya Türkiye'nin genel bu işsizlik düzeyini de düşünerek, toplumun bazı davranışlarını da düşünerek, ya nasıl bir refleks göstermek, burada nasıl bir açılım yapmak lazım?
Şimdi öncelikle verilerden gitmemiz lazım. Şöyle ki, işte şu anda mevcut durumda Aile Bakanlığı'ndan, yani Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan faydalanan, sosyal yardımdan faydalanan hanelerde %64'ü zaten çalışabilecek durumda değil. Yani çalışabilecek durumda olmadıkları zaten kanıtlanmış, evet, mevcut durumda. Yani
istese de iş gücü piyasasına giremiyor.
Aynen dediğiniz gibi hocam. Yani istese de iş gücü piyasasına giremiyor. Dolayısıyla şimdi öncelikle bizim, bu tabii çok ifade edilmediği için, hani çalışabilecek durumda olanlara sanki sosyal yardım transferi yapılıyormuş gibi ve dolayısıyla da tepkiler de bunun üzerinden geliyor. Şimdi şöyle bir bağlantıyı kurmak zorundayız. Evet. Bu insanlar, yani %64'ü çalışamıyorlar ve çalışamadıkları takdirde, yani bir gelir elde etmeleri mümkün olmadığı takdirde, burada mutlaka ve mutlaka devlete sığınmak ve devletten destek almak zorunda. Eğer devletin olmadığı durumlarda, çünkü başka aktörler devreye giriyor. Bu aktörlerin devreden çıkartılması için devlet desteğini sunması lazım. Ancak Şimdi şunu kabul etmek lazım. Ekonomi literatüründe de böyledir. İşsizlik maaşını yükselttiğiniz takdirde iş gücü arzı azalır. Yani bu işte klasik iktisadın temelleri, argümanlarından biri. Evet, yani bunu ifade ediyoruz. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. Biz sadece istihdamla kurduğumuz bağlantıda kişiyi sosyal yardımla birlikte destekleyerek iş yaşamına katabilecek düzeyde, katılabilecek düzeye gelmesini sağlamaya çalışmamız lazım. Yani ki amaç da bu. Son zamanlarda da özellikle 2014'te çıkartılan bir genelge ile birlikte sosyal yardım ve istihdam bağlantısının kurulması üzerinde ciddi anlamda çalışılıyor ve takip ediliyor. Özellikle bir taraftan sosyal yardım alıp bir taraftan kayıt dışı çalışma diye sahadan gelen bilgiler var. Bunlar şunu söyleyeyim, literatürde şu anda Türkiye literatüründe çok desteklenen 3-4 çalışmadan bahsedebiliriz sadece. Yani bu konuda bizim ciddi anlamda çalışma yapmamız lazım. Şuna bakılması lazım. Gerçekten sosyal yardım kişiyi bağımlı hale getiriyor mu? Ya da kayıt dışılığa mı itiyor? Sosyal yardım o kişiyi destekleyecek düzeyde verilmiyor mu? Yani çalışan yoksul diye bir tanımdan bahsediyoruz artık. Şöyle evet. Bakalım, asgari ücret bir eve giriyorsa ve o evde işte 3 kişi yaşıyorsa, işte yoksulluk sınırının, açlık sınırının yükseldiği, çocuklar okula gidiyorsa, evde bir engelli varsa gibi gibi.
Ev kiraysa
birçok aslında işin içerisine etmen girdiği zaman o kişinin çalışması yoksulluğunu önleyecek bir şey değil. Ve dolayısıyla eğer Türkiye'de kişi başı gelir yükseldikçe yoksulluk oranı da yükselecek. Yani şu anlamda söylüyorum, yoksulluk ölçütü de yükselecek demektir. Önceden işte biz 2.15'ten yoksulluk ölçütüne göre hareket ederken şimdi 4.15'ten 4.3'ten yoksulluk ölçütüne göre devam etmek zorundayız. Çünkü sizin kişi başı geliriniz artıyor. Gelişmekte olan bir ülkeyken gelişmiş ülke
sınıfına
çıkmaya çalışıyorsunuz ve dolayısıyla burada hani o yoksulluk oranlarınızda da değişim oluyor. Şunu hocam ifade edelim. Eğer kişi istihdamla birlikte sosyal yardımı kalıcı hale getirmeden geçici bir çözüm oluşturmak istiyorsak mutlaka o kişiyi mesleki olarak beceri kazandırma düzeyine getirmemiz lazım. Dolayısıyla sadece sosyal yardımla değil, aynı zamanda sosyal hizmetlerle de desteklenmesi gerekiyor ki eğitim gibi, mesleki eğitim gibi, kurs gibi ya da kendine güvenini oluşturabilmek için başka eğitim programları gibi, ancak bu şekilde biz o bağlantıyı kurabiliriz.
Zaten kendilerine mesleki eğitim verilmeyi reddedenlerin, bir iş bulduğunda bunu reddedenlerin örneğin belli sosyal yardımları da, işsizlik sigortası ödeneğinin de kesildiğini biliyoruz.
Evet, 3 kez İşkur tarafından, bir de onu da ifade edelim. Burada İşkur'un da çok ciddi anlamda önemli bir sorumluluğu ve çok da kıymetli bir aktör. Çünkü İşkur'un düzenlediği programlarda hedef kitlesi alt ve orta gelir grubundaki insanlar. Yani toplum yararını programlarına çalışmaya baktığınızda o çalışmadan faydalanan kişilerin işte sosyoekonomik özelliklerine baktığınızda üniversite mezunu ya da işte belirli bir beceri düzeyine sahip değil, daha çok vasıfı daha az ve hani desteklenmeye ihtiyaç duyan bir gruptan bahsediyoruz. Burada İşkur'un ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün beraber ortak çalışarak bir de şunu da ifade edelim. Geçen aile şurasında da ben bunu ifade ettim. İşin kalıcı hale gelmesi lazım. Yani 2 yıl süreli geçici veya işte dönemsel olarak değil de sürdürülebilir olması gerekiyor ki ben buradan ayrıldıktan sonra başka bir yerde de çalışabileyim ve artık sosyal yardıma ihtiyaç duymayayım. Yani orada istihdam bağlantısını kurması sadece bir işe yerleştirmek değil.
Hani iş gücü piyasasında tutunma sürecini arttırmak.
Yani o piyasaya girişini belki siz sosyal yardımlarda sağlayabilirsiniz. Ama orada tutmak mutlaka sosyal yardımların yanı sıra diğer desteklerinde, sosyal hizmet tarafında desteklenmesiyle mümkün. Şunu ifade edelim. Bu konuda çok ciddi çalışmalar yapılıyor. İşte sosyal yardım alan kişilerin Hiçbir şey alınması durumunda işveren primleri ödeniyor devlet tarafından. Evet. Yani sigorta primleri ödeniyor. Ama işte bu bir yıl süreli veya siz işte sigortalı olarak çalışmaya başladınız. Şartlı eğitim yardımından yararlanan çocuklarınız var. Onlar yine bir yıl süreyle yine şartlı eğitim yardımından faydalanabiliyorlar. Sosyal yardım, eve giren sosyal yardımdan bir kez daha hak sahibi olabiliyorsunuz. Ama işte bunlar işte süreli olunca işte mesela şartlı eğitim yardımının belki zorunlu eğitimin sonuna kadar devam ettirilmesi lazım. Çünkü oradaki mesele çocuk. Çocuk ve eğitim meselesi. Ya da işte kişinin iş yaşamındaki süreci nasıl davrandığı ya da işverenden gelecek olan işte o geri bildirimlerle birlikte ya iş yaşamındaki ücretinin artırılması noktasına bir destek ya da sosyal yardımların tamamen kesilerek aslında vazgeçilmesi de anlamına geliyor. Çünkü bu karşılıklı bir mesele, sadece tek taraflı bir mesele değil.
Evet, şimdi şey hocam, yani az önce bahsettiniz bu sosyal yardımların uygulanma süreci hem ülkemizin hem de uluslararası birçok kuruluşun gündeminde. Biz bu meseleyi sadece hani yoksullukla mücadele bir refah artırma hedefi olarak mı algılamalıyız, yoksa başka türlü bakmalı mıyız? Çünkü yoksul kavramı da ülkelerin az önce bahsettiğiniz gelişmişlik durumlarına ya da ekonomik sosyal göstergelerine göre değişen bir şey. Türkiye açısından Cumhuriyet'in ilk döneminde yoksul dediğiniz kesimler köylü diye tırnak içinde belirttiğimiz insanlardı, ama bugün 2000'li Türkiye'de az önce bahsettiğiniz çalışan yoksul, yani çalıştığı halde yoksul. Yani Cumhuriyet döneminde bir kişinin düzenli bir aylık alması onun sınıfsal olarak iyi bir yerde olmasını sağlarken, bugün bir eve iki asgari ücret girse de evi geçindirememe, yoksulluk meselesiyle karşı karşıya kalmasını sağlayabilecek bir duruma tekabül ediyor. Dolayısıyla bunu nasıl bu sadece bir yoksullukla mücadele refah artışı mıdır, yoksa başka türlü bir bakış da mümkün müdür?
Bu tabii değişen, hani yoksulluk algısı sadece Türkiye ile alakalı değil. Yani bugün işte dünyanın birinci ekonomisi Amerika'ya baktığınızda orada da beklentiler değişiyor, ihtiyaçlar değişiyor. Dolayısıyla sizin yoksul algınız da değişiyor. Ama tabii değişmeyen bazı yerler var. İşte Afrika ülkeleri gibi, az gelişmiş ülkeler gibi, hala daha suya erişiminin sağlanamadığı ülkelerden ve toplumlardan bahsediyoruz. Burada benim yani tabii sosyal yardım çalıştığım için çok aşkla bağlıyım sosyal yardıma, ama benim Türkiye, yani ülkemle gurur duyduğum çok özel alanlardan bir tanesi bu sosyal yardım meselesi. Çünkü şimdi kurumlara bakıyoruz, kuruluşlara bakıyoruz, özellikle de uluslararası kurum ve kuruluşlara. Çok ciddi çalışmalar yapıyorlar, gerçekten çok kapsamlı. Ancak Türkiye ile olan, yani Türkiye'nin yaptığı yardımlarla diğer kurum ve kuruluşlar arasında yapılan yardımları karşılaştırdığımızda çok ciddi bir anlayış farkı var. Türkiye o yardımları yaparken, yani o işte bir yere bir yardım ulaştırırken bir sorumluluk duygusuyla yaklaşıyor. Ve yardım meselesi sadece yoksulluğu ortadan kaldırmak, sadece işte refah artışı sağlamak değil. Aynı zamanda o insanlarla iletişim kurmak demek. Yani bugün işte Somali'de, yani dün yansıdı, o kadar yani gururlandım ki, Somali'ye işte 2008 yılıydı diye hatırlıyorum, tam tarihini hatırlamıyorum ama herkesin gözünü kapattığı, kimsenin gitmediği ve yani çocukların, insanların açlıktan öldüğü, susuzluktan öldüğü bir coğrafyaya, bir ülkeye bir uçak dolusu yardım ve gazetecisi, sanatçısı, sporcusu ve devletin en üst makamı, çok zor yani uçağın inişi bile çok zor olan bir ülkeye en üst düzeyde bir yardım ulaştırıldı ve hala daha işte 10 yılı aşan bir süredir o bağ devam ettiriliyor. Yani bu Türkiye'nin prestiji açısından çok kıymetli. Çünkü bizim sahip olduğumuz kodlar, bizim işte tarihteki o kurucu ve yardım edici, öyle söyleyelim, elimizi uzatan toplum algısını bugün hala daha biz koruyoruz demektir ve korumamız da gerekiyor. Yani özellikle bunu yurt dışında çok görüyorsunuz. Yani bir yere gittiğinizde işte siz şu yardımı yapmıştınız işte ya, bayrak görüyorsunuz bazı yerlerde ve size o Türkiye'nin durduğu işte mazlumun yanında durmasından dolayı, yaptığı yardımdan dolayı size inanılmaz bir sempati gösteriliyor ve burada ülkenizle gurur duyuyorsunuz. Dolayısıyla ben yardımı sadece bir yoksullukla mücadele değil, aynı zamanda bir insani nasıl bir
gönül bağı
kurmak ve bir insan diplomasi olarak görüyorum. Yani burada ne kadar para verirseniz verin, eğer siz o sıcaklığı, o samimiyeti karşı tarafa geçiremiyorsanız bu bağı kurmanız çok zor. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nden bahsediyoruz. Biz sosyal olarak çok güçlü bir ülkeyiz. Çok güçlü bir milletiz. Ve bunun da bence sosyal yardımlarla karşılığını görmek, uluslararası arenada karşılığını görmek çok kıymetli bir şey.
Bu şey hocam, şöyle zaman zaman eleştiriler olabiliyor. Türkiye'nin uluslararası alanda yaptığı yardımlara. Türkiye bunu yaparken kendi vatandaşlarına da çok daha fazlasını yapıyor. Örneğin yani belki o rakamlar vardır. Hı-hı. Yani bütçemiz içerisinde sosyal yardımlara ayrılan paylara 1. baktığımızda, evet, oranlara baktığımızda bu gerçekten yani önemli rakamlar ve her yıl
artarak devam ediyor.
Dolayısıyla yani o eleştiriler çok gerçekçi eleştiriler değil. Yani Türkiye Somali'ye yardım ediyor ama kendi muhtaç tırnak içinde vatandaşlarına da en üst düzeyde yardım edebiliyor.
Osmanlı döneminde sosyal devletle alakalı böyle okumalar yaptığımda çok hoşuma giden bir cümle gelmişti. Şey yazıyordu, Nadir Hoca'ya da buradan teşekkürlerimizi sunalım, Nadir Özbey. Osmanlı'da yardım eden yardım edilenin elini öpermiş. Yani burada bir hiyerarşik ilişki gibi var sanki, işte yardım eden üst konumda, yardım edilen alt konumda gibi, ama aslında orada karşılıklı bir kazanç var. Yani kendi bireysel olarak bakalım, yardım ettiğimizde duyduğumuz manevi hazla bunun karşılığını bakalım. Aynı şekilde ülkeler de bu insani diplomasisini sadece işte ülkeler arasındaki anlaşmalarla değil, aynı zamanda böyle sosyal projelerle kurabiliyor. Ve sizin belki de orada yaptığınız bir yardım ülkenize çok başka bir şekilde geri dönüş sağlayabiliyor. Bugün bizim uluslararası öğrencilerimizin kendi ülkelerine döndükleri zaman Türkiye ile alakalı yaptıkları herhangi olumlu bir söylem veya Türkiye'ye iş insanlarını göndermeleri, bu konuda referans olmaları, bunlar çok kısa sürede alınabilecek şeyler değil. Bizim sosyal yardım meselemizin karşılığını ben uzun dönemde göreceğimizi düşünüyorum. İşte az önce verdiğim örnek Somali örneği. Yani o dönem yapılan bir yardımı bugün biz tekrar karşımıza çıkıyor. Hem bireysel olarak görebiliyoruz bunu, hem ülke olarak görebiliyoruz. Şimdi sosyal yardımlara evet ciddi bir pay ayrılıyor, onu ifade edelim. Yani 2017 yılında %1,08 gayri safi yurt içi hasılanın oranı. Sosyal koruma harcamaları ise %11 ile %12 bandında seyrediyor. Bu şu demek, bizim cömert bir sosyal yardım sistemimiz ve sosyal koruma programımız var. Üstelik gelişmekte olan bir ülke olmamıza rağmen. Yani biz bunu gelişmiş ülke olarak yapmıyoruz. Gelişmekte olan bir ülke olarak yapıyoruz.
Ortalama kişi başına milli geliri 9-10 bin civarında olan ülkeden.
Bir ülkeden bahsediyoruz. Ve böyle bir durumda bizim yapmamız gereken şey sosyal yardımları kısalım, aman azalalım değil. Bunu daha etkin nasıl kullanabiliriz? Yani verdiğimiz ya da verilen sosyal yardım miktarının veya kapsama alanına giren kişinin niceliği tabii ki önemli. Ama bu niceliği kısarak sosyal koruma sistemini koruyamazsınız. Siz bu niceliği nasıl etkin bir hale getirebilirsiniz? Örneğin bir çocuğun, yoksul bir çocuk, o çocuğu işte yüksek öğretime kadar destekleyerek, yüksek öğretimden sonrasını da yüksek öğretimden sonrasını da eğitim, yani istihdam tarafına katarak onu destekleyebiliriz. Dolayısıyla burada hani ben sosyal yardımları bir maliyet olarak görülmesinden ziyade bir beşeri sermaye yatırımı olarak görülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani siz şimdi maliyet yapıyorsunuz, evet, ama sonrasında dönüşte size o sermaye olarak gelecek. Yani yatırım olarak geri dönecek. Bunun için de uzun bir süreye ihtiyacımız var tabii. Yani kısa süreli gelebilecek bir karşılık değil.
Vatandaşlarımız açısından da bir Yani örneğin işsiz kalmış bir vatandaşa yardım etmemenin sosyal maliyetleri kesinlikle daha büyük olabiliyor.
Kesinlikle.
Dolayısıyla sadece onu değil, işte eğitim yardımı yapıyorsunuz, mutlak yoksulluktan kurtarılan bir aileye evet. neden oluyorsunuz. Bütün bunlar yapılmadığı takdirde sosyal maliyetleri hem ülke açısından hem evet. de toplum açısından daha yüksek oranda oluyor.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Değerli katkılarınız için sağ olun.
Teşekkür ederim.
Çalışanların Dünyası'nda bu haftaki konuklarımız Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Doktor Nergis Tama ve Çalışma Hayatı Uzmanı Tarkan Zengin'di. Efendim, Çalışanların Dünyası'nın bu haftalıkta sonuna geldik. Tarkan Zengin ve Kadriye Şenel birlikte hazırladılar. Sefa Aktan sesimizi sizlere ulaştırdı ve mikrofonda ben İpek Önder vardım. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Çalışanların Dünyası.